Ot, İskender Pala, 11. ayrım. Niğde'ye iki konak mesafede konakladığım handa iki cinayet işlendi. Akşam ateşin çevresinde toplanan insanlar arasında hiç anlaşmazlık yoktu halbuki. Hemen her handaki gibi geceyi birlikte geçirmek üzere müşteri arayan birkaç fahişe, onlarla gönül eğlendiren çekik göz subaylar, 60 deveden oluşan katırını hanın dışında muhafızlara bırakmış Hintli bir tacir üst katta kalıyorlardı. Hintli tacirin kıymetli eşyalarını taşıyan 3 muhafız, bellerinde keşkül taşıyan göğüsleri dövmeli, dazlak aptallardan 2 ışık dermiş, köy yıkıldığı için göçen bir aileyle mumdan insanlar taşıyan bir çekik göz kafilesi de alt katta hücre edinmişlerdi. Handaki herkes ok ve yaylarını hancıya teslim ettiği halde yalnızca bir adam belinde hançer taşıyordu. Belli ki çekik göz yasavullarından biriydi ve emrindeki heyet ve hülagu yahut baycu gibi Moğol başbuğlarının mumdan heykellerini yapan sanatkarlardı. Çekik gözün böyle bir geleneği vardı ve bazı Moğol yöneticileriyle onların ailelerinin mumdan heykellerini yapıp ordugaha, çarşı pazara, şehir ve kasabaların kalabalık yerlerine koyarak askerlerinin cesaretini artırıyor, yerli halkın kalplerine de korku salıyor, kendilerini gözetleyen birilerinin daima ola geldiği hissini yaymak istiyorlardı. Bu adamlar mum heykeller yapmakta gerçekten maharetliydiler. Çünkü bahçe ortasındaki yaşlı incir ağacının gövdesine yasladıkları, mum adamların önünden geçenlerin onları canlı zannederek eğilip selamladıklarını gördüm. Bu yanlışı ben de yaptım ve hatta tam ağaç hizasından geçtiğim sırada sanki içlerinden birinin gözleri oynamış gibi bile hissettim. Ücretin ancak yarısını ödeyebildiğim için hanın ahırındaki atlarla birlikte kalacaktım. Hebimi yastık edindiğim yerde kıvrılmış uyumaya çalışıyordum. Yanımda 4 kişi daha vardı. Akşamdan her şey olması gerektiği gibi akıp geçti. Lakin gece yarısından sonra üst kattaki odalardan birinden aşağıya çuval atılmış gibi bir ses duydum. Dışarıya baktım. Herhangi bir hareket yoktu, uyumaya devam ettim. Fakat daha dalmadan bir başka ses duydum. Sanki bir kılıcın havada sallandığı zaman çıkardığı ıslık gibiydi. Sonra hiçbir şey olmadı. Sabah kalktığımda herkesle birlikte ben de hayretler içinde kaldım. Akşam hançerle dolaşan adamın cesedi, incir ağacının gövdesine boynundan kılıçla yapıştırılmış duruyordu. Dili sarkmış, boynu düşmüştü. Elbette ertesi sabah kılıcın sahibi ortaya çıkmadı. Hancının teslim aldığı silahlar arasında böyle bir kılıç hiç olmamış. Kimse kanlı bir kılıç görmemiş, duymamıştı. Sabahleyin tesadüfen öğrendim, meğer yıllar önce Hülagü ile İsmaillerin reisi Şehrüknettin arasında bir çatışma çıkmış. Alamut kalesine kapanınca da Hülagü çaresiz kalmış, onu Alamut'tan çıkarmak üzere Baycu'yu görevlendirmiş. O da incir ağacına mıhlanan yasavulu gönderip şeyhin kellesini uçurtmuş. Şimdi de Alamut'un fedailerinden ikisi izini sürüp gece adamı infaz etmişler. Sabah handan ayrılırken iki aptal derviş yanıma geldi ve sanki dini mevize anlattır, şeriat nasihatı eder gibi gülümseyerek gece yaptıkları işleri ve cinayetin her aşamasını birer birer anlattılar. Birisi yasavulun ağzını ve ellerini bağlayıp yukarıdan bahçeye atmış, yere düşen yasavul ayağa kalkıp kaçmak isteyince de diğeri kılıcını boynuna saplayıp ağaca yapıştırmış. Neden bunu bana anlatıyorsunuz dediğimde aldığım cevaptan şaşırıp kaldım. Çünkü sen hem gördün hem duydun ama sizi görmedim, sesinizi duymadım. İyi ya, şimdi bizim yaptığımızı herkese anlat ki Alamut'un intikamının alındığı bilinsin. Duyduklarımdan sonra titredim. Dervişler gittikten sonra olup biteni hancıya ve çekik gözün askerlerine anlattım. Sonra hızlı handan ayrılıp dervişlerin peşine düştüm. Bir suikastçı 100 binlik bir ordu içinde yıllar sonra bile bulabiliyorlarsa, elbette bir çocuğu da İsmail'imi de bulabilirlerdi. 4 ay evvel satın ineği Kayseri'de bulduğumda, bana ağlayarak Yunus'um demişti. İsmail'i Sarıcaköy baskınından kaçırıp kurtardım ama, Gülşehir'den kaçarken Kızılırmak çayı kıyısında atlı 2 domuzdan kurtaramadım. Gücüm yetmedi oğul, emanetini korumaya gücüm yetmedi. Satın yine İsmail'i kaçıranları tarif edemiyordu. Arkadan görmüştü. Ata bindiklerine göre ya çekik gözden ya tapınak eşkıyasından olmalıydılar. Bizans soğuk nefeslerinden olamazlardı. İsmail'i bağlayıp götürmüşler. Muhtemelen köle diye satacaklar. İşte bu yüzden İsmail'i bulmalı, satılmadan onu kurtarmalıydım. Alamut fedailerin izini takip ettim. Her ne kadar Hasan Sabbah 100 yıl önce ölmüş, çekik göz Alamut'u dağıtmış olsa da İsmail'i fedaileri Haşhaşiyun adıyla hala Bozkır'a dehşet saçmaya devam ediyorlardı. Ulu Kışla taraflarında aptal dervişlere yetiştim. Hala aynı kılıkta yola devam ediyorlardı. Hem onlar handan ayrıldıktan sonra hikayeleri nasıl anlattığımı hem de başımdaki belayı ayrıntılarıyla dile getirdim. Bu adamlar kendilerince kutsal bildikleri şeye dava diyorlardı ve kendilerini de davanın dayısı olarak tanıtıyorlardı. İbadet ettiklerini görmedim, hatta abdestsiz gezdikleri de oldu ama tesbihleri hiçbir gün ihmal edilmedi. Zikir olarak ne okudukları ise doğrusu hiç merakımı çekmedi. Sureta baldırı çıplak ve cavlak ışık idiler ama torbalarında her türlü silah vardı. Ben katlanabilen bir kılıcı ilk kez onların torbasında bir ney kamışının içinde, hançer ve muştaları da acıktıkları zaman bölüp yedikleri somunun karnında gördüm. Bana acıdıkları için mi yoksa hakkaniyetten yana olmak kastıyla mı bilmiyorum, yardım etmeyi taahhüt ettiler. Belki de şeyhlerin adı İsmail olduğu içindi, bilemedim. 4 hafta boyunca yanlarınca gittim. Binbir hallerine şahit oldum. Bir gün gördüğüm kişiler, diğer gün başkaları oluveriyorlardı. Nereye varacağımızı onlar belirliyor, ancak her vardığımız yerde İsmail'i arayıp sormamız eksik olmuyordu. Gittiğimiz kasaba ve şehirlerde tanıdıkları birkaç kişi mutlaka oluyor ve ben hepsine ''Bana benzeyen bir çocuk'' soruyordum. Bir defasında saçlı sakallı birer sol taciri oldular ve bir kervan ile Halep ve Urfa'ya kadar gittik. Dönüşte biri katip, diğeri nakkaş oldu. Tomarla kağıtlar edindiler ve biri yazdı, diğeri nakışladı. En heyecanlı yolculuğumuz bu olmuştu. Benim üzgün ve serazat hayatıma pek uygun düştü. Sorumsuz, başına buyruk, derbeder ve avare. Nerede akşam, orada sabah. Bulunca yiyerek, bulamayınca sabrederek. Yazı yazmaya da ilk o vakit bu sahte ışıklar sayesinde heves ettim. İleride mutlaka okumayı öğrenecektim. Öğrendiğim zaman da kitaplar edinecek ve bu ışıklar gibi güzel yazmayı başaracaktım. Yolculuğumuzun 5. haftasında beni artık yanlarında istemediklerini söylediler. Muhtemelen yeni bir infaz için hazırlanıyorlardı. Yazı malzemeleri arasında taşıdıkları bir torbanın altınla dolu olduğunu ve Konya'da bir çekik göze teslim ettiklerini gözlerimle görmüştüm. Şimdi o adamdan söz ediyorlardı. Bir akşam helalleştik. Bana İsmail'i arayacaklarına söz verdiler. Bulurlarsa Suluca Karahöyük'te Aslanlı Hünkar yurduna ulaştırmalarını tembih ettim. 1 yıl boyunca oradan oraya koştum, her yanı yokladım, her ilden, her yoldan haber soldum. Her biri bir şeyi arayan yığınla insan gördüm. Her bir derdin sonunda bir olana vardığını artık inandım. Bir bir geliyor, bir bir gidiyor, geriye bir kalıyordu. Dertliler ağlayıp geziyor, ilden ile konup göçüyorlardı. Kaderime teslim oldum, kabullendim ve İsmail'imle alakalı umutları zihnimin gerisine hapsettim. Mecrası taşlık vadilere uğramış bir ırmak gibi bilmediğim yurtlarda oradan oraya akıyordum. Bir tarla suladığım, bir susuza su yetiştirdiğim yoktu. Başıboşluk, amaçsızlık ve yolunu yitirmişliğin sıkıntısına derbederlik deyip geçiyor, içimdeki boşluğa bir teselli bulmaya çalışıyordum. Rüzgar idim de ne yandan eseceğimi, ne yana eseceğimi bilemiyordum. İçime doğru, iç dünyama doğru kendimle konuşuyor, kainatı anlamaya çalışıyor, hikmetleri düşünüyordum. Gördüğüm bütün varlıkların ve olup biten değişimlerin yumak yumak karmaşasının ardında kalıcı ve sürekli bir gerçeklik olduğunu düşünmek ve buna inanmak bana güç veriyordu. Bu yüzden idi ki ilden ile dost soruyor, viranelerde, izbelerde yol iz arıyordum. Ne çare, gittiğim yerlerde hep acı ve elemle karşılaşıyordum. Son birkaç yıl içinde Bozkır'da ne çok ölüm olduğunu, ne çok mezar kazıldığını, hayat ve ölüm dengesinin ne çabuk değiştiğini görmemek imkansızdı. İmar adına kazmanın değdiği yerlerin mamure değil de mezar olması. İnsanların da ruhlarında keder yumakları sarıyordu. Yoldaki gecelerimden birini mezaristanda geçirdim. Sabah gün ışırken gördüm ki her yanda dağılmış topraklar, yıkılmış taşlar. Kimi biçareliğe tutkun, kiminin ömrü heder olmuş. Ecel heybetinde nice yiğitler murada ermeden yatmışlar. Kiminin tuzağa düşmüş tenleri, kiminin hakkı ulaşmış canları. Ayağa kalkmak istediğimde gördüm ki bir mezarın içinde sabahlamışım. Kurtların deştiği ve tahtasını açtığı bir mezar. Elbette bir cesetin ufalanmış kemikleri üstünde uyumuşum. Bir taş, bir isim yok. Hemen yanında bir başka çukur. Taze bir mezar olduğu çürümeye başlamış etlerinden belli. Hayret! Cesette hiçbir koku, hiçbir çirkinlik belirmemiş. Yalnız inci dişleri dökülmüş. Sırma saçları dağılmış, gözünün karası ağarmış, kefen bezi kemiklerine yapışmış. İbretlik bir sahne. Benden evvel buralardan bir kefen soyucu geçmiş olmalı. İçimden bir sesin, Adem olan mülke suret bezemesin. Mülke suret bezeyenler kara toprak olmuş yatar. Der gibi olduğunu sandım. Bu kabristanda ve bir mezarın içinde beklerken sanki hayatın anlamı başkalaşıverdi. Meğer yalancı dünyaya konup göçenler gün geliyor, zaman akıyor, ne söylüyorlar ne bir haber veriyorlardı. Üzerlerinde türlü otlar bitiyor, yılana çıyana yem oluyorlardı. Kiminin üstünde biten ağaçlar, kiminin başında sararan otlar görülüyordu. Kimi masum, kimi güzel yiğitlerin nazik tenleri toprak olmuş, tatlı dilleri söylemeden kalmış, öylece yatıyorlardı. Ölümü anlayabilir miyim endişesiyle biraz oyalandım, ilerledim, kabir taşlarını inceledim. Her taşta ayrı bir hikaye vardı sanki. Ölüm buraya erken gelmişti besbelli. Kimisi 4'ünde, kimi 5'inde, kimi 6, kimi 7 yaşındaydı. Kimisi bezirgan, kimisi hoca, kimi aksakallı, kimi pir, kimi koca. Kimenin başucunda taş yok, taş olsa bu sefer dili yok. Bir ıssızlık, bir sessizlik. Kime ibret gerek ise bu mezarlığı göstermeli diye düşündüm. İnsan böyle bir manzara karşısında taş olsa erirdi. Sonunda yeni ve yakası olmayan bir kefene sarınacak olduktan sonra bu yalan dünyanın ibreti ne olabilirdi ki? Bir zamanlar bütün dünyaya hükmedip cümle mülke benim diyenler bu adamlar mıydı? Şu taşlara başlarını koyup yatanlar, bir vakit köşkleri, sarayları beğenmeyenler miydi? Bir vakitler beylik yapan, kendisine kapıcı tutanlar, acaba bunlardan hangisiydi? Hani o şirin sözlüler, nerede o güneş yüzlüler, sorsam, araştırsam bulur muydum? Kabristan bir ibretlik yer idi. Ne kapı vardı giresi, ne yemek vardı yiyesi, ne ışık vardır göresi. Oradan ayrılmadan bir karar verdim. Nefsimin azgınlıklarına, dünya nimetlerinin süsüne ve zinetine aldırmamak üzere kendimle bir akit yaptım. Nefsime tembihledim. Şu cihan mülkünü kaftan kafa tuttun, bütün cihan malını bir zar ile üttün tut. Süleyman tahtına oturup cinlere ve devlere hükmettin. Firavun'un ve Nuşirevan'ın zenginliklerine sahip oldun tut. Üstüne bir de Karun'un hazinelerini ekledin. Ağızda çiğnenmiş bir lokma olan şu dünyayı dahi yuttun tut. Ömür bir ok, zaman bir yay. Bir el o yayı germiş, sen o yayı attın tut. Aldığın her nefes, keseden akmakta olan bir kum tanesi. Kese ortalanmış ve sen kumu tükettin tut. Ayrıldığımda hakiki ve hakikatli bir dost kapısında teselli bulacağımı, orada ölümü öldüreceğimi biliyordum ama galiba buna hem yüzüm hem de gücüm yoktu. İsmail'i bir türlü bulamıyordum. Avarelik, bıkkınlık olmuştu. Taptık Sultan'ın dergahına gitme fikrini yeniden düşünmeye başladım. Aslanlı Hünkar beni ona göndereli bir yılı geçmişti. İçimde yine o şüphe belirdi. Ya o da beni kabul etmezse? Hem bunca zaman sonra. Gerçi bunca zamandan haberi yoktu ya. Belki de vardı, belki de Tebessüm Sultan ile haberleşmişlerdi. Eğer öyleyse kendimle konuşup duruyordum işte. Yok yok, hangi yüzle Taptuk Emre'ye giderim ben? Ah sitare, yanımda olsaydın. O vakit her şey başka olurdu. İsmail'imizi kaybetmezdik. O vakit ben de şu dünyada tek başına olmanın, Bir merak edenin bile bulunmayışının ne derece dayanılmaz bir dert olduğunu hiç öğrenmiş olmazdım. Sitare, keşke seninle geçirebileceğim birkaç dakikayı bana verseler, sonra canımı alsalar. Sevgin, gönül denizimde tutuşan bir alev ve denizimde şimdi yangınlar çıkıyor. Sitare aklıma düşünce gayri ihtiyari heybemi yokladım. Sitare kokuyordu. Parmaklarım yıldız nakışlarının üzerinde gezindi. Sitareye dokunmuş gibi oldum. Yaşadığım hayatı, bu dünyadaki varlık sebebimi, dünyanın ancak dert ve bela ile dolu oluşunu düşündüm. Gönül ağlıyor, gülmüyordu. Şu dünyada bir gariptim. Dünyanın işi gücü cevrü cefaydı ve elimden bir tutanım yoktu. İçim dola gelmişti. Yanağımdaki ıslaklığı silmek üzere elimi kaldırdığımda bir şey fark ettim. Sitare birkaç adım önümde yürüyordu. Tarladan eve döndüğümüz zamanlardaki gibi neşeli ve bahtiyar. Hep böyle davranır, yüzünü bana döner, kalbiyle gülümser. Benim kalbimden geçenleri aynıyla bilirdi. Adımlarımı hızlandırıp elini tutmak istedim. O da gülerek adımlarını hızlandırdı. Ona ilk vurulduğum, kuzuları otlattığımız, sevdasına düştüğüm günlerdeki gibiydi. Bana can Yunus dedi yine. Parmağını kalbimin üzerine koyarak. Burası kalbinin en değerli yeridir. Burada siyah bir nokta vardır. Canın canı, sevenin cananı buradadır. O nokta kurumuş bir damla kandan ibarettir. Adına sevda denir. Siyah çalan rengi yüzünden ona sevda derler. Bütün tecelli denizleri, bütün aşk ve ihtiras fırtınaları işte o bir damla kanın içinde dalgalanıp çırpınır. Aşırı sevgi bu damlayı tahrip edip dağıtırsa parçaları bütün vücuda dağılır. Sevda. Ah sevda. Baktım o da benim gibi ağlıyordu. Parmağımı uzattım silmek için. Tıpkı eski günlerdeki gibi ama o yüzünü uzaklaştırdı benden. Ben yürüdüm, o yürüdü. Ve yine içimde sitare ağlamaya başladı. Yine anladım ki sitare benim için bir rehber. Sitare bir yoldu. Sitare benim doğru yolumdu. Bu yolun sonu nereye varacak bilmiyordum. Ama nereye varırsa varsın sitareden geçmeyecektim. Dudakları bozkırda bir gün batımının çekiciliğiyle kıpırdayasıya kadar ardından gittim. Sen artık şu görünen köye var Can Yunus. İlk karşılaşacağın kişiyi kendine rehber edin. Söylediklerinden şüpheye düşme. Derdi veren, yalnızlığı takdir eden, seni çağırmak isterse elbette çağırır. İsmail'i buldurmak isterse elbette buldurur. Kalbini ferah tut. Kimsesizlerinde bir kimsesi vardır. Sitare. Bilinmeyen bir rehber, hazin bir aşk hikayesi, Mevlid kandili, Tapduk yolunda. Gah eserim yeller gibi, gah dozarım yollar gibi, gah akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Sitare yanımda ne kadar yürüdü ve ne zaman ayrılıp gitti bilmiyorum Molla Kasım. Kendime geldiğimde bir camiden çıkıyordum. Akşam namazının cemaati dağılıyordu. Biri el bileğimi kavradı. Haydi gel kardeş, yolcusun anlaşılan, bizde mihman ol. Alacakaranlıkta ilerliyorduk. Orta yaşlı bir köylüydü. Nezaketen olsun itiraz edememiştim. Teşekkür etmek ise aklıma gelmiyordu. Yalnızca zihnimde bir soru vardı. Gün batımından sonra bir yabancının tehlike sayıldığı, ev kapılarına kilitlerin asıldığı bu günlerde, kim derbeder bir adamı, bir yabancıyı, bir gelir geçeri, bunu bilmeden hangi cesaretle evine çağırırdı? Peki bir yabancının davetine ben neden itaat ediyordum? Stalin'in söyledikleri miydi bunun sebebi? Rehberim bu adam mıydı? Hayır diyemediğim gibi gitmezlik de edemiyordum. Sanki beni bileğime yapışan el değil de fırtınalı bir güç sürükleyip götürüyordu. İki hane ilerledikten sonra tahta bir kapıdan genişçe bir bahçeye girdik. Mevsimi değildi ama dallarda nar ve ayvalar vardı. Burnuma filbahri kokusu çalındı. Bahçenin sağ köşesindeki kulübenin kapısına dolanan ince dallardan geliyordu. Kerpiç kulübe tek odadan ibaretti. İçeriye girdik. Yerde bir tepsi, tepside bir sahan, sahanda sarıları dağılmadan pişmiş yumurtalar. Yanında henüz dumanı tüten bir somun ile küçük birer kasede halis bal ve altın sarısı bir topak sade yağ duruyordu. 11. ayrımın sonu sayfa 122, devamı 12. ayrımda.